Bölüm 5. Gel dedim. Gün ortasıydı ve hava sıcaktı. Toprak ayaklarımızın altında ufalanıyordu. Çok yakın, yorgun kemiklerini dinlendirmek için mükemmel bir yer. Suratsızca peşimden geldi. Güneş tepedeyken her zaman aksiliği üstünde olurdu. Teknemden o kadar uzaklaşmak hoşuma gitmiyor. Teknen güvende, söz veriyorum. Bak geldik, bu çiçekler yürüdüğümüze değmedi mi? Ne güzeller, uçuk sarı çanlara benziyorlar. Tatlı dille ikna ederek sık çiçeklerin arasına soktum onu. Su getirmiştim, bir sepette yiyecek. Babamın gözünün yukarıda olduğunu farkındaydım. Bizden tarafa bakacak olursa bunun piknik gibi görünmesini hedeflemiştim. Anneannemin ona neler söylemiş olabileceğini bilmiyordum. Glaukus'a yiyeceklerden sundum ve yemesini seyrettim. Tanrı olarak nasıl görünecekti acaba? Kısa mesafede bir orman vardı. Gölgesi bizi babamın gözünden saklamaya yetecek kadar yoğundu. Glaukus değiştiğinde onu oraya çekecek ve yeminimin artık bizi bağlamadığını gösterecektim. Yere bir minder koydum. Uzan, uyu. Uyumak ne güzel olurdu değil mi? Başım ağrıyor, güneş de gözüme giriyor. Saçlarını geriye ittim ve güneşi kesmek için yer değiştirdim. Glaukus o zaman içini çekti. Her zaman yorgundu. Bir an sonra gözleri kapanmaya başlamıştı bile. Çiçekleri ona dokunacakları şekilde karıştırdım. Şimdi diye düşündüm. Şimdi. Daha önce 100 defa gördüğüm gibi uyumaya devam etti. Bu ana ilişkin hayallerimde çiçekler onu bir dokunuşta değiştiriyordu. Ölümsüz kanları Glaukus'un damarlarına giriveriyor. O da bir tanrı olarak ayağa kalkıp elimi tutuyor ve "Şimdi sana hak ettiğin gibi teşekkür edebilirim." diyordu. Çiçekleri bir daha karıştırdım. Birkaç tanesini koparıp Glaukus'un göğsüne attım. Koku ve polenler üstüne uçsun diye nefesimi dışarı üfledim. "Değiş." diye fısıldadım. "Tanrı olmalısın. Değiş." Glaukus uyumaya devam etti. Çiçekler pervane kanadı kadar solgun ve narin, cansızca etrafımızda yatıyordu. Midemde bir asit dalgası geziniyordu. Belki doğru çiçekleri bulamamışımdır diye düşündüm. Önceden gelip keşif yapmam gerekirdi ama aşırı sabırsız davranmıştım. Ayağa kalkıp aşikar bir güç saçan kızıl, canlı bir çiçek yığını arayarak tepeye doğru yürüdüm. Ama herhangi bir tepede olabilecek sıradan çiçeklerden başka bir şey bulamadım. Glaukus'un yanına çöktüm ve ağladım. Naiad kanından gelenlerin gözyaşları sonsuza dek akabilir. Ben de bütün kederimi akıtmanın sonsuza dek sürebileceğini düşünüyordum. Başarısızlığa uğramıştım. Aites yanılmıştı. Güç bitkisi diye bir şey yoktu. Glaukus'u sonsuza dek kaybedecektim. Tatlı, yakıcı güzelliği solup toprağa karışacaktı. Başımın üstünde babam kayarak yolunda ilerledi. O yumuşak, aptal çiçekler saplarının üstünde etrafımızda dalgalandı. Onlardan nefret ediyordum. Bir avuç dolusu çiçek yakaladım, köklerini söküp çıkardım. Taç yapraklarını kopardım, saplarını parçaladım. Nemli parçalar ellerime yapıştı, öz su tenime aktı. Yıllanmış şarap kadar hoş, taze ve keskin bir koku yükseldi. Bir avuç çiçek daha söktüm. Ellerim yapış yapış ve sıcaktı. Kulaklarımda arı kovanı gibi karanlık bir uğultu vardı. Bundan sonra olanı tarif etmek zor. Kanımın derinliklerinden bir bilgi yükseldi. Bu çiçeklerin gücü öz sularında diye fısıldadı. O öz su her varlığı en gerçek biçimine dönüştürebilir. Bunu sorgulamak için durmadım. O sırada güneş ufku geçmişti. Glaukus rüya gördüğü sırada dudakları aralanmıştı. Bir avuç dolusu çiçeği sıkarak ona doğru kaldırdım. Öz su sızdı, birikti. Süt gibi damlaları birer birer ağzına akıttım. Serseri bir damlacık dudaklarına düştü. Onu da parmağımla iterek diline kaydırdım. Glaukus öksürdü. En gerçek biçimin, dedim ona. Bırak olsun. Bir avuç çiçeği daha hazırda tutarak çömeldim. Gerekirse arazideki bütün çiçekleri ağzına sokacaktım. Ama daha bunu düşündüğüm sırada Glaukus'un teninden bir gölge geçti. Ben bakarken koyulaştı. Kahverengiyi geçti, moru geçti, çürük gibi yayıldı. Ta ki Glaukus'un bütün vücudu kopkoyu bir deniz mavisine bürünene dek. Elleri şişiyordu, bacakları, omuzları. Çenesinden uzun ve bakır yeşilli kıllar fışkırmaya başladı. Tuniğinin aralığından göğsünde su toplamış kabarcıklar oluştuğunu görüyordum. Baka kaldım. Deniz kabuklusuydu bunlar. Glaukus diye fısıldadım. Parmaklarımın altındaki kolu tuhaftı. Sert, kalın ve hafifçe serindi. Kolunu salladım. Uyan. Gözleri açıldı. Bir nefeslik süre boyunca kıpırdamadım. Sonra bir fırtına dalgası gibi heybetle ayağa fırladı. Baştan beri neyse oydu şimdi. Bir deniz tanrısıydı. Çirke diye bağırdı. Değiştim. Ormana gitmeye vakit yoktu. Onu yosunların üstünde kendime çekmeye vakit yoktu. Glaukus yeni gücüyle kendinden geçmişti. Bahar havasındaki bir boğa gibi burnundan soluyordu. Ellerini uzatarak, bak nasır yok, yara izi yok. Yorgun da değilim. Hayatımda ilk defa yorgun değilim. Okyanus boyunca yüzebilirim. Kendimi görmek istiyorum. Nasıl görünüyorum? Dedi. Bir tanrı gibi. Dedim. Beni kollarımdan yakalayıp beyaz dişleri mavi yüzünde parlayarak döndürdü. Sonra durdu. Yeni bir şey gelmişti aklına. Artık seninle gidebilirim. Tanrıların saraylarına gidebilirim. Beni götürür müsün? Ona hayır diyemedim. Alıp anneanneme götürdüm. Ellerim biraz titriyordu ama yalanlar dudaklarımda hazırdı. Glaukus bir çayda uyuyakalmış ve böyle uyanmıştı. Belki onu ölümsüze çevirme isteğim bir tür kehanetti. Babamın çocukları arasında böyle bir şey görülmemiş değildir. Anneannem pek dinlemedi. Hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Hayatım boyunca benden şüphelenen kimse olmamıştı. Glaukus'u kucaklayarak kardeşimiz diye bağırdı. En yeni kardeşimiz. Moiraların işi bu. Kendine bir saray buluncaya kadar burada kalabilirsin. Artık sahilde yürüyüş yoktu. Her günümü o salonlarda Tanrı Glaukus ile geçiriyordum. Dedemin alacakaranlık nehrinin kıyılarına oturduk. Onu bütün teyzelerimle, amcalarımla ve kuzenlerimle tanıştırdım. Nimpaları bir biri ardına saydım, döktüm. Oysa daha önce sorsalar isimlerini bilmediğimi söylerdim. Onlara gelince Glaukus'un başına üşüştüler. Mucizevi dönüşümünün hikayesini dinlemek için yaygara kopardılar. Glaukus hikayeyi ustaca anlatırdı. Aksiliğinin tutması, kaya gibi üstüne çöken uyku hali, sonra onu sorguçlu dalgalar gibi havaya kaldıran Moiraların bağışladığı güç. Tanrı kaslarıyla düğüm düğüm mavi göğsünü açıp onlara gösterir, dalgalarda yuvarlanıp durmuş deniz kabukları kadar pürüzsüz ellerini uzatırdı. Nasıl da gelişip kendime dönüştüğüme bakın. Öyle anlarda yüzüne bayılırdım. Güçle ve neşeyle ışıl ışıl olmuş yüzüne. Göğsüm 12 ile birlikte kabarırdı. Ona böyle bir armağan verenin ben olduğumu söylemek için yanıp tutuşuyordum. Ama tanrılığının tamamen kendisine ait olduğuna inanmanın nasıl da hoşuna gittiğini görmüştüm. Bunu ondan almak istemedim. O karanlık ormanda onunla yatmayı hala hayal ediyordum ama onun ötesinde şeyler de düşünmeye, kendime yeni sözcükler söylemeye başlamıştım. Evlilik, koca. Gel, dedim Glaukus'a. Babamla ve dedemle tanışmalısın. Giysilerini, cildini en güzel haliyle gösterecek renklerden kendi ellerimle seçtim. Beklenen saygı gösterileri hakkında onu uyardım ve o saygılarını sunarken geride kalıp seyrettim. Gayet güzel davrandı. Onu övdüler. Nereus'un denizin eski Titan tanrısının yanına götürdüler. O da Glaukus'u Poseidon'la yeni efendisiyle tanıştırdı. İkisi birlikte Glaukus'un altından ve dalgaların hışmına uğramış enkaz hazinelerden kurulan sualtı sarayını biçimlendirmesine yardım ettiler. Her gün oraya gidiyordum. Tuzlu su cildimi yakıyordu. Glaukus da genellikle ona hayran misafirleriyle bana kısacık bir gülümsemeden fazla bir şey veremeyecek kadar meşgul oluyordu. Ama aldırmıyordum buna. Artık zamanımız vardı. Ne kadar zamana ihtiyacımız varsa hepsi bizimdi. O gümüş masalarda oturup nimpalarla tanrıların Glaukus'un ilgisini çekmek için birbirleriyle yarışmasını seyretmek bir zevkti. Eskiden olsa onunla alay eder, balık temizleyicisi derlerdi. Şimdi ise ölümsüzlüğüyle ilgili hikayeler anlatması için yalvarıyorlardı. Hikayeler anlatıldıkça çoğalıyordu. Annesinin beli acuzeler gibi büküktü. Babası Glaukus'u her gün dövüyordu. Dinleyenler nefeslerini tutup ellerini kalplerine bastırdı. Her şey yolunda, dedi Glaukus. Teknesini parçalasın diye bir dalga yolladım. Dalganın çarpmasıyla öldü. Annemi ise kutsadım. Şimdi yeni bir kocası, çamaşırları yıkamasına yardım edecek bir de kölesi var. Bana bir sunak kurdu. Şimdiden dumanları tutuyor. Köyüm onlara iyi bir akıntı getireceğimi umuyor. Getirecek misin peki? Konuşan nimpa ellerini çenesinin altında kavuşturmuştu. Kız kardeşim de Perses'in en sevgili yoldaşlarından biriydi. Yuvarlak yüzü kötülükle cilalanmıştı ama şimdi Glaukus'la konuşurken o bile değişmişti. Açıktı, armut gibi olgundu. Bakacağız, bana sunduklarına göre, dedi Glaukus. Bazen halinden pek memnunken ayakları yeri döven bir kuyruğa dönüşüyordu. Şimdi de öyle olmuştu. solgunların en solgunu bir grilikle parlayan, birbirinin üstüne binmiş pulları hafifçe yanar döner olan kuyruğun mermer zemini süpürmesini seyrettim. Diğerleri gelince, "Baban gerçekten öldü mü?" diye sordum. "Elbette, tanrılara küfür ettiği için hak etmişti bunu." Bizzat Poseidon'un armağanı olan yeni bir üç dişli mızrağı parlatıyordu. Gündüzleri divanlara uzanıyor, kafası kadar büyük kadehlerden bir şeyler içiyordu. Amcalarım gibi gülüyordu, açık ağızla ve kükreyerek. Sıradan, pasaklı bir deniz tanrısı değildi. İstediği takdirde bir baş işaretiyle balinaları çağırabilecek, gemileri mercan kayalıklarından ve sığlıklardan kurtarabilecek, denizcilerin teknelerini boğucu dalgaların üstüne kaldırabilecek büyük tanrılardan biriydi. "Yuvarlak yüzü Nympha, güzel olan, adı ne onun?" dedi. Aklım başka yerlerdeydi. "Sıkılayı mı diyorsun?" "Evet, Sıkıla," dedi. "Su gibi hareket ediyor değil mi? Nehir gibi gümüşsü." Gözleri benimkilere kenetledi. "Çirke, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım." Ben de ona gülümsedim. Aşık olduğum delikanlı nihayet ışıl ışıl parlıyordu. Başka bir şey göremiyordum. Ona gösterilen her türlü hürmet, adına kurulan her sunak, peşini bırakmayan her hayran hediye gibi geliyordu bana. Çünkü Glaukos benimdi. Skylla denen o nimpayı her yerde görmeye başladım. Şurada Glaukos'un bir hareketine gülüyor, burada elini boğazına dokundurup saçlarını silkeliyordu. Çok güzeldi, orası doğru. Salonlarımızın mücevherlerinden biriydi. Nehir tanrılarıyla nimpalar ona bakıp iç geçirir, Skylla da bir bakışıyla onları umutlandırıp bir diğeriyle yerle bir etmeyi severdi. Ona akıttıkları bin bir hediye yüzünden hareket ettikçe hafifçe şıngırdıyordu. Mercan bilezikler, boynunda ipe dizilmiş inciler. Yanıma oturup hepsini teker teker gösterdi bana. Pek bakmadan, "Çok güzel," dedim. Gergelerin bir sonraki şölende yine oradaydı. Mücevherleri iki katına, üç katına çıkmıştı. Bir balıkçı teknesini batırmaya yeterdi. Şimdi düşünüyorum da anlamamın bu kadar uzun sürmesi yüzünden küplere binmişti mutlaka. O sırada elma iriliğindeki incileri yüzüme tutuyordu. "Gördüğün en şahane şeyler değil mi?" İşin aslı, Skylla'nın bana aşık olup olmadığını merak etmeye başlamıştım. Hafif bir sesle, "Çok güzeller," dedim. Sonunda dişlerini sıkıp her şeyi açıkça söylemek zorunda kaldı. "Glaukos beni memnun etmek için denizde inci bırakmayacağını söylüyor." "Bunlar Glaukos'tan mı?" "Hepsi ondan. Duymadı mı yani? Önce senin öğreneceğini zannederdim. Çok yakınsınız. Ama belki onun için sandığın gibi bir arkadaş değilsindir ha?" Beni seyrederek bekledi. Skylla gülümsedi. "Glaukos bana evlenme teklif etti. Ne cevap vereceğimi henüz karar vermedim. Sen ne dersin Kirke? Kabul edeyim mi onu? Mavi cildi, yüzgeçleriyle falan." Nayatlar fışkıran bin pınar gibi seslerle güldü. Skylla gözyaşlarımı görüp bir başka ganimet gibi boynuna takmasın diye kaçtım. Babam, nehir amcam Akelos'la birlikte rahatsız edildikleri için kaşlarını çattı. "Ne var?" "Glaukos'la evlenmek istiyorum. İzin verir misin?" Güldü. "Glaukos mu? Seçimini yaptı o. Seni seçeceğini sanmam." Sarsıldım. Saçımı taramak ya da üstümü değiştirmekle oyalanmadım. Geçen her an kaybettiğim bir damla kan gibiydi. Glaukos'un sarayına koştum. Başka bir tanrının salonuna gitmişti. Ben de son şöleninden geriye kalmış devrik kadehlerle şaraptan sırılsıklam minderlerin arasında titreyerek bekledim. Sonunda geldi. Elini bir sallamasıyla karışıklık ortadan kayboldu. Yerler yeniden ışıldadı. "Kirke," dedi beni görünce. "O kadar. Mesela ayak dermiş gibi. Skylla'yla evlenmeye mi niyetlisin?" Yüzüne yayılan aydınlığı seyrettim. "Hayatında gördüğün en kusursuz yaratık değil mi? Ayak bilekleri öyle küçük, öyle narin ki ormandaki en tatlı geyiğin bilekleri gibi. Gönlü benden yana olduğu için nehir tanrıları hiddetten köpürür. Hatta Apollon'un bile kıskandığını duydum." O zaman türümüzdekilerin hepsinde bulunan o göz ve dudak numaralarına aşina olmadığım için pişman oldum. "Glaukos," dedim. "Skylla güzel, evet, ama seni hak etmiyor. Acımasız biri ve seni hak ettiğince sevmiyor. Ne demek istiyorsun?" Pek hatırlayamadığı bir yüzmüşüm gibi kaşlarını çatarak bakıyordu bana. Kız kardeşimin bu durumda ne yapacağını düşünmeye çalıştım. Ona doğru bir adım attım. Parmaklarımı kolunda gezdirdim. "Demek istediğim, seni daha çok sevebilecek birini tanıyorum ben." "Kim?" dedi. ama anlamaya başladığını görüyordum. Beni uzak tutmaya çalışırmış gibi elleri havaya kalktı. O heybetli bir tanrı olan o. Sen benim kız kardeşimsin dedi. Daha fazlası olurum, her şeyin olurum dedim. Dudaklarımı dudaklarına bastırdım. Beni itti. Yüzü bir nevi öfkeyle, bir çeşit korkuyla çarpılmıştı. Neredeyse eski hali gibi görünüyordu. Teknende ilk gördüğüm günden beri seviyorum seni. Skila yüzgeçlerine ve yeşil sakalına gülüyor ama ben ellerinde balık bağırsakları varken babanın gaddarlığı yüzünden ağlarken de seviyordum seni. Yardım etmedin mi? Hayır. Elleri havayı yardı. O günleri düşünmeyeceğim. Her gün başka bir yara, başka bir ağrı, bitmez bir yorgunluk, her zaman bir sürü yük ve güçsüzlük. Şimdi ise babanla konseylere katılıyorum. Artıklar için yalvarmak zorunda değilim. Nimpalar benim için yaygara ediyor. Aralarından en güzelini seçebilirim. O da Skila. Sözcükler taş gibi çarpıyordu üstüme ama ondan bu kadar kolay vazgeçmeyecektim. Senin için en iyisi olabilirim. Seni memnun edebilirim, yemin ediyorum. Benden daha sadığını bulamazsın. Ne istersen yaparım. Bence beni biraz seviyordu. Çünkü yüreğindeki bin bir türlü küçük düşürücü şeyi, ona beslediğim tutkunun bütün kanıtlarını, uğruna nasıl sürünüp kendimi ona nasıl adayacağımı söylemeye fırsat bulamadan gücünün beni sardığını hissettim. Minderleri düzeltmek için kullandığı el hareketiyle beni odama yolladı. Ağlayarak toprağa uzandım. O çiçekler onu gerçek benliğine kavuşturmuştu. O benlik de maviydi, yüzgeçliydi ve benim değildi. Aytes'in ardında bıraktığı boğucu uyuşukluğa benzemeyen, göğsüme saplanmış bir kılıç gibi keskin ve yakıcı olan bu acıyla öleceğimi düşündüm. Ama ölemezdim elbette. Yakıcı bir andan diğerine geçerek yaşayacaktım. Türümüzden olanların kanlı canlı olmaktansa taş ya da ağaç olmayı seçmesine yol açan böyle kederlerdir. Güzel Skila, çıtı pıtı ceylan Skila, engerek yürekli Skila niye böyle bir şey yapmıştı? Aşk değildi bu. Glaukus'un yüzgeçlerinden bahsettiği sırada gözlerindeki alayı görmüştüm. Belki beni hor gören kız ve erkek kardeşlerimi sevdiği içindi. Belki babası önemsiz bir nehir, annesi köpek balığı suratlı bir deniz nimpası olduğu içindi. Güneşin kızından bir şey alma fikri hoşuna gidiyordu. Önemi yoktu. Tek bildiğim ondan nefret ettiğimdi. Ben de başkasını seven birini seven bütün budala eşeklerden farksızdım da ondan. Skila yok olsaydı her şey değişirdi diye düşündüm. Babamın salonlarından çıktım. Güneşin batışıyla solgun, halamın yükselişi arasındaki zamanda beni görecek kimse yoktu. Gerçek varlık çiçeklerinden topladım ve Skila'nın her gün yıkandığı söylenen koya götürdüm. Saplarını kırdım, beyaz öz sularını damla damla sulara boşalttım. Engere kötülüğünü saklayamayacaktı artık. Bütün çirkinliği gözler önüne serilecekti. Kaşları kalınlaşacak, saçları matlaşacak, burnu uzayıp kocaman olacaktı. Salonlar öfke dolu çığlıklarıyla yankılanacak ve büyük tanrılar gelip beni kırbaçlayacaktı ama onları sevinçle karşılayacaktım. Çünkü tenime inen her bir kırbaç ona olan aşkımın bir başka kanıtını daha gösterecekti Glaukus'a. Bölüm 6. O gece beni almaya gelen Erins olmadı. Ertesi sabahta kimse görünmedi. Hatta aslında bütün gün kimse gelmedi. Alacakaranlıkta gidip aynanın karşısındaki annemi buldum. Babam nerede? Doğruca okyanusa gitti. Ziyafet orada. Pembe dilini dişlerinin arasına sıkıştırarak burnunu kırıştırdı. Ayaklarım leş gibi. Yıkasan olmaz mı? Yıkamadım. Bir an daha beklemek istemiyordum. Ya Skila şölendeyse, Glaukus'un kucağına uzandıysa, ya çoktan evlendilerse, ya Özsu işe yaramadıysa. Bu konuda nasıl endişelendiğimi hatırlayınca şimdi öyle tuhaf geliyor ki. Salonlar her zamankinden kalabalıktı. Her nimpanın kendi özel tılsımı olduğu konusunda ısrar ettiği gül yağı kokusu her tarafı sarmıştı. Babamı göremiyordum ama halam Selene oradaydı. Yukarı doğru çevrilmiş bir yüz kalabalığının ortasında duruyordu. Anne kuşla beslenmeyi bekleyen yavruları. Şunu özellikle söyleyeyim. Bakmaya gitmemin tek sebebi suyun çok bulanık olmasıydı. Belki bir tür toplantı vardır demiştim. Skila'nın nasıl olduğunu bilirsiniz. Nefesimin göğsümde tıkandığını hissettim. Kuzenlerim pis pis gülüyor. Göz ucuyla birbirlerine bakıyordu. Bundan sonra ne gelirse gelsin hiçbir şey belli etme diye düşündüm. Ama çok acayip bir şekilde çırpınıyordu. Boğulan bir kedi gibi sonra söyleyemeyeceğim. Gümüşü elini ağzına bastırdı. Pek hoş bir jestti. Halamın her şeyi pek hoştu. Kocası zamansız bir uykuyla büyülenmiş, rüyasından sonsuza dek onu gören yakışıklı bir çobandı. "Bir bacak," dedi halam. "Gudubet bir bacak. Mürekkep balığı gibi kemiksiz ve sümükle kaplı. Karnından fırlamıştı, sonra onun yanından bir tane daha fırladı. Bir tane daha, bir tane daha. Sonunda etrafında sallanıp duran 12 bacak oldu. Öz suyun bulaştığı yerlerde parmak uçlarım hafifçe batıyordu." "Bu da işin başıydı," dedi Selene. "Sıçrayıp duruyordu. Omuzları kıvranıp bükülüyordu. Cildi griye döndü, boynu gerilmeye başladı. Sonra her biri sıra sıra dişle dolu 5 yeni kafa fırladı dışarı." Kuzenlerim soluklarını içlerine çekti ama ses ta uzaklardaki dalgaların sesi gibi uzaktan geliyordu. Selene'nin tarif ettiği dehşeti hayal etmek imkansız görünüyordu gözüme. İnanamıyordum. Ben yaptım bunu. Bütün bunlar olurken sıkıyla havlayıp uluyordu. Vahşi köpek sürüsü gibi havlıyordu. Sonunda dalgaların altına dalınca içim rahatladı. O çiçekleri Skylla'nın koyuna sıkarken kuzenlerimin, yani Skylla'nın kız ve erkek kardeşlerinin, teyzelerini ve sevgililerinin bunu nasıl karşılayacağını düşünmemiştim. Düşünseydim Skylla'nın hepsinin biriciği olduğunu ve Erinsler benim için geldiğinde hepsinin kanımı görmek için avazları çıktığınca bağıracağını söylerdim. Oysa şimdi etrafıma baktığımda yalnızca bilenmiş bıçaklar kadar parlak yüzler görüyordum. Cıvıldaşarak birbirlerine sarılıyorlardı. Keşke ben de görseydim. Düşünebiliyor musun? "Bir daha anlat," diye bağırdı bir amca. Kuzenlerim çığlıklarla onayladı. Halam gülümsedi. Kıvrılan dudakları gökyüzündeki cismi gibi bir hilal çizdi. "Bir daha anlattı. Bacaklar, boyunlar, dişler." Kuzenlerimin sesleri oğul oğul tavana yükseldi. Salonların yarısıyla yatmıştı biliyorsun. İyi ki benimle birlikte olmasına hiç izin vermemişim. Ve nehir tanrılarından birinin sesi herkesininkini bastırdı. Havlar tabii. Eskiden beri kancığın tekiydi zaten. Çığlık çığlığa kahkahalar kulaklarımı tırmaladı. Skylla uğruna Glaukus'la dövüşeceğine yemin etmiş olan bir nehir tanrısının gülmekten ağladığını gördüm. Skylla'nın kız kardeşleri köpekler gibi uluma taklidi yapıyordu. Dedemle anneannem bile dinlemeye gelmişti. Kalabalığın kıyısında gülümsüyorlardı. Okyanus Tethys'in kulağına bir şey fısıldadı. Duyamadım ama onu ezelden beri de seyrediyordum. Dudak hareketlerini tanıyordum. Çok şükür. Yanımda bir amca "Bir daha anlat," diye bağırıyordu. Halam bu defa inci gibi gözlerini devirdi. Amcam mürekkep balığı gibi kokuyordu. Hem zaten şölen vakti gelmiş de geçiyordu. Tanrılar divanlarına doğru süzüldüler. Kadehler dolduruldu. Leziz yemekler dağıtıldı. Dudakları şaraptan kırmızıya boyandı. Yüzleri mücevher gibi ışıldıyordu. Kahkahaları etrafımda çatırdıyordu. "Bu çarpıcı zevki tanıyorum," diye düşündüm. Bir başka karanlık salonda daha önce görmüştüm. Kapılar açıldı. Glaukus elinde 3 dişli mızrağıyla içeri girdi. Aslan yelesi gibi dağılıp yayılmış saçları her zamankinden yeşildi. Kuzenlerimin gözlerinin sevinçle dolduğunu gördüm. Heyecanlı tıslamaları kulağıma geldi. Biraz daha eğlence çıkmıştı. Glaukus'a sevgilisinin dönüşümünü anlatacak, yüzünü yumurta gibi çatlatıp dışarı dökülenlere güleceklerdi. Ama bir şey söylemelerine fırsat kalmadan babam göründü. Uzun adımlarla yanına gidip Glaukus'u bir kenara çekti. Kuzenlerin bozularak yeniden dirseklerine dayandı. Mızıkçı Helios eğlencelerini mahvetmişti. Neyse, Perseus olanları sonra Helios'un ağzından alırdı nasılsa. Ya da Selene. Kadehlerini kaldırıp sefalarına döndüler. Glaukus'un peşinden gittim. Buna nasıl cüret ettim bilmiyorum. Zihnim boydan boya kaynaşan dalgalara benzeyen gri köpekli sularla kaplıydı. Glaukus'un alçak sesini duydum. Eski haline döndürülemez mi? Tanrı doğan herkes bunun cevabını kundak günlerinden itibaren bilir. Hayır, dedi babam. Moiraların ya da başka bir tanrının yaptığını hiçbir tanrı bozamaz. Olsun, bu salonlarda her biri birbirine şahane bin güzel var. Onlara bak. Bekledim. Glaukus'un beni düşüneceğini umuyordum hala. Onunla anında evlenirdim ama içimde başka bir umut daha olduğunu fark ettim. Bir gün önce inanmayacağım türden bir umut. Glaukus'un Skylla'nın dönmesi için damarlarındaki tuz tükeninceye kadar gözyaşı dökeceği, tek ve gerçek aşkı olarak ondan vazgeçmeyeceği umuduydu bu. Anlıyorum, dedi Glaukus. Yazık oldu ama söylediğin gibi başkaları var. Yumuşak, madeni bir ses çınladı. Glaukus mızrağının dişlerini tıngırdatıyordu. Nereus'un en küçük kızı güzel. Adı neydi? Tethys mi? Dedi. Babam dilini şaklattı. Benim zevkime göre fazla tuzlu. Peki, mükemmel öğütlerin için teşekkür ederim, bakacağım, dedi Glaukus. Tam yanından geçtiler. Babam dedemin yanındaki altın koltuğuna oturdu. Glaukus mor divanlara yöneldi. Bir nehir tanrısının söylediği bir şeye dönüp baktı, güldü. Yüzünün bendeki son hatırası bu. Meşalelerin ışığında dişleri inci gibi parlak, teni lekeli bir mavi. Bunu takip eden senelerde gerçekten de babamın tavsiyesine uydu. Bin nimpa ile yattı, yeşil saçlı ve kuyruklu çocukların babası oldu. Ağlarını sık sık doldurdukları için balıkçılar bu çocukları pek severdi. Bazen en derin köpüklerde yunuslar gibi oynaşırken görürdüm onları. Kıyıya hiç çıkmıyorlardı. Kara nehir yatağında akıyordu. Solgun çiçekler saplarının üstünde başlarını sallıyordu. Hiçbirini görmüyordum. Umutlarım birer birer silinip gidiyordu. Glaukus'la ebediyeti paylaşmayacaktım. Evlenmeyecektik. O ormanda hiç yatmayacaktık. Bana aşkı boğulmuş ve yok olmuştu. Nimpalarla tanrılar yanından akıp geçiyor, meşalelerle aydınlanan mis kokulu havada dedikoduları süzülüyordu. Yüzleri her zamanki gibiydi. Canlı ve ışıltı ama birden bana yabancı görünmeye başlamışlardı. Dizi dizi mücevherleri kuş gagaları gibi gürültüyle takırdıyor, kırmızı ağızları kahkahalarının etrafında kocaman açılıyordu. Glaukus da aralarında bir yerde gülüyordu ama kalabalığın arasından sesini seçemedim. Her tanrının ayrılması şart değil. Yüzüm yanmaya başlamıştı. Acı değildi. Tam olarak acı değildi ama bitmek bilmeyen bir batma vardı. Parmaklarımı yanaklarıma bastırdım. Prometheus'u düşünmeyeli ne kadar olmuştu? Gözlerimin önünde bir görüntüsü belirdi. Parçalanmış sırtı ve sakin yüzü, her şeye gören koyu renk gözleri. Prometheus darbeler inerken bağırmamıştı ama öyle bir kana boyanmıştı ki altına batırılmış bir heykel gibi görünüyordu ve tanrılar bütün o süre boyunca pür dikkat seyretmişti onunla olanları. Erinis'in kamçısını kullanma sırası kendilerine gelse buna bayılırlardı. Ben onlar gibi değildim. Öyle değil misin? Amcamın sesiydi, gür ve tok. O zaman düşünmelisin Kirke, onlar ne yapmaz? Babamın sandalyesi kapkara kuzuların postlarıyla örtülmüştü. Sallanan boyunlarının yanına diz çöktüm. Baba, Skylla'yı canavara dönüştüren benim, dedim. Etrafımda sesler kesildi. En uzaktaki divanlarda oturanların, Glaukus'un bakıp bakmadığını bilmiyorum ama amcalarımın hepsi uykulu sohbetlerine sıçrayarak başlarını kaldırmış halde bakıyordu. Keskin bir sevinç hissettim. Hayatımda ilk defa gözlerini üzerinde istiyordum. Habis farmakon kullanarak Glaukus'u tanrı haline getirdim. Sonra da Skylla'yı değiştirdim. Glaukus'un ona olan aşkını kıskandım. Skylla'yı çirkinleştirmek istedim. Bencilce, yüreğimde kinle yaptım bunu. Sonuçlarına katlanacağım. Farmakon, dedi babam. Evet, Kronos'un dökülen kanında yetişen sarı çiçekler varlıkları en gerçek biçimlerine döndürüyor. 100 çiçek söküp Skylla'nın havuzuna attım. Bir kırbaç getirilmesini, bir Erin çağrılmasını beklemiştim. Kayada amcamın yerinin yanında zincirli bir yer hazırlanmasını ama babam kadehini doldurmakla yetindi. Önemli değil. O çiçeklerin hiçbir gücü yok artık. Zeus'la ben bunu sağlama almıştık. Gözlerimi ona diktim. Baba, ben yaptım. Saplarını kendi ellerimle koparıp öz suyunu Glaukus'un dudaklarına sürdüm. O da değişti. Olacakları gördün. Bu da çocuklarım arasında görülmemiş şey değildir. Sesi düz, taş bir duvar kadar sertti. O anda değişmek Glaukus'un kaderiydi. Otlar hiçbir şey yapmadı. Hayır, demeye çalıştım ama babam susmadı. Benimkini bastırmak için sesini yükseltti. Kafanı çalıştırsana kızım. Ölümlüler bu kadar kolay tanrıya dönüştürülebilseydi, her tanrıça gözdesine o otlardan yedirmez miydi? Nimpaların yarısı canavara dönmez miydi? Bu salonlarda kıskançlığı kaplan ilk kız sen değilsin. Amcalarım gülümsemeye başlıyordu. O çiçeklerin nerede olduğunu yalnızca ben biliyorum. Tabii ki hayır, dedi amcam Pretus. O bilgiyi benden aldın. Bir zarar verebileceğini düşünseydin sana söyler miydim sanıyorsun? Ayrıca o bitkiler o kadar güçlüyse, dedi Nerus. Skylla'nın bu koyundaki balıklarım da değişirdi. Halbuki sığlıkları yerinde. Yüzüm kızarıyordu. Hayır, Nerus'un deniz yosunu elini silkeledim. Skylla'yı değiştirdim. Şimdi cezasını çekmeliyim. Kızım, olay çıkarıyorsun. Sözcükler havayı kesmişti. Dünyada iddia ettiğin gibi bir güç olsaydı, bunu keşfetmek senin gibilere mi kalırdı? Arkamda yumuşak kahkahalar, amcalarımın yüzünde açık bir alay. ama en önemlisi bu sözleri çöp atarmış gibi söyleyen babamın sesi. Senin gibiler. Hayatımın diğer bütün günlerinde kıvrılıp kendi üstüme kapanır ve ağlardım. Ama o gün babamın azarı kuru kavların üstüne düşen kıvılcım gibiydi. Ağzımı açtım. Yanılıyorsun, dedim. Dedeme bir şey söylemek için başka tarafa eğilmişti. Bakışları yeniden benimkilere döndü. Ne dedin? Dedim ki o bitkilerde güç var. Yüzü akkor kesildi. Bana karşı çıkmaya cüret ediyorsun ha? Sen tek bir alev bile çıkaramayan, tek bir damla suyu yanına çağıramayan, çocuklarımın en kötüsü solgun, işe yaramaz, parayla bile koca bulamadığım sen. Doğduğundan beri sana acıdım, hoşgörüyle yaklaştım ama sen söz dinlemez ve kibirli oldun çıktın. Kendinden daha fazla nefret ettirebilir misin beni? Bir an sonra kayalar eriyecek, sulu kuzenlerimin hepsi kemiklerine dek kuruyacaktı. Cildim köpürdü, fırınlanmış bir meyve gibi açıldı, sesim boğazımda büzüldü. Kavrulup toza döndü. Hayal bile edemeyeceğim kadar şiddetli bir acıydı. Her düşüncemi yutan yakıcı bir ıstıraptı. Babamın ayaklarının dibine düştüm. Baba, dedim karga gibi, affet beni. Öyle bir şeye inanarak hata ettim. Sıcaklık yavaş yavaş geri çekildi. Balıklarla ve mor meyvelerle süslü mozaik zeminde düştüğüm yerde yattım. Gözlerim yarı kördü. Ellerim erimiş pençelerdi. Nehir tanrıları kayaların üstündeki su gibi sesler çıkararak başlarını iki yana salladı. Helios, senin çocuklarının da her biri birbirinden acayip. Babam içini çekti. Perseus'un suçu. Onunkilerden önceki bütün çocuklarım gayet iyiydi. Kıpırdamadım. Saatler geçti. Kimse ne bana baktı ne adımı ağzına aldı. Kendi işlerinden, genellikle de şarapla yemeklerin nefasetinden bahsediyorlardı. Meşaleler söndü, divanlar boşaldı. Babam ayağa kalkıp üstümden atladı. Yarattığı hafif esinti cildimi bıçak gibi kesti. Anneannemin yumuşak bir çift söz söyleyebileceğini, yanaklarımı rahatlatmak için merhem getirebileceğini düşünmüştüm ama o da yatmıştı. Belki beni alsın diye muhafızları gönderirler diye düşündüm. Ama niye yapsınlardı bunu? Dünyaya bir tehlike arz etmiyordu. Acı dalgaları önce soğuk, sonra sıcak yayılıyor, sonra yeniden ısınıp yeniden soğuyordu. Titredim, saatler geçti. Uzuvlarım yaralı ve kararmıştı. Sırtım yanık kabarcıklarıyla doluydu. Yüzüme dokunmaya korkuyordum. Yakında şafak sökecek, ailem o gün onları bekleyen eğlencelerden bahsederek kahvaltı için içeri akacaktı. Yattığım yerden geçerken dudaklarını bükeceklerdi. Ağır ağır, yavaş yavaş ayağa kalktım. Babamın salonlarına dönme fikri boğazımda akor gibi bir kömür gibiydi. Eve gidemezdim. Dünyada bildiğim başka tek bir yer vardı, onca hayalini kurduğum orman. Derin gölgeler beni saklar, yosunlu toprak mahvolmuş cildime yumuşacık dokunurdu. Gözümü bu görüntüye diktim ve topallayarak ilerledim. Kumsalın tuzlu havası kavrulmuş boğazıma iğneler gibi battı. Rüzgarın her dokunuşu yanıklarımın yeniden çığlık çığlığa bağırmasına yol açıyordu. Sonunda gölgelerin üzerime kapandığını hissettim ve yosunların üzerine kıvrıldım. Biraz yağmur yağmıştı. Islak toprağın dokunuşu tatlıydı. Burada Glaukus'la birlikte yatmayı kim bilir kaç kere hayal etmiştim. Ama yetip gitmiş o hayal için içimde ne kadar gözyaşı varsa hepsi kurumuştu. Gözlerimi kapattım. Acının haykırışları ve şokları arasında süzüldüm durdum. Amansız ölümsüzlüğüm yavaş yavaş galebe çalmaya başladı. Nefesim rahatladı. Görüşüm berraklaştı. Kollarım ve bacaklarım hala acıyordu. Ama parmaklarımı sürttüğümde deliğe dokunuyordum, yanmış kömüre değil. Güneş ağaçların arasında ışıldayarak battı. Gece yıldızlarla birlikte geldi. Ay karanlıktı. Halam Selene'nin rüya gören kocasına gittiği zamanlardı. Sanırım ayağa kalkabilecek kadar yüreklenmemi sağlayan da bu oldu. Çünkü halamın haberleri taşıması fikrine katlanamıyordum. O salak cidden bakmaya gitmiş. Sanki işe yaradıklarına hala inanıyormuş gibi. Gece havası cildimi karıncalandırdı. Otlar kuru, yüksek yaz sıcağıyla yamyasıydı. Tepeyi bulup yamacından yukarı yöneldim. Çiçekler yıldız ışığında küçücüktü. Öz suları gri ve solgun renkliydi. Bir sap koparıp elimde tuttum. Çiçek gevşekçe orada yattı. Öz suyu kuruyup yok oldu. Ne olacağını zannetmiştim. Çiçeğin ayağı fırlayıp bağıracağını mı? Baban yanılıyor. Skila ile Glaukus'u sen değiştirdin. Zavallı ve beceriksiz değilsin. İkinci bir Zeus'un mu diyecekti? Yine de orada diz çökmüşken bir şey duydum. Ses değil ama bir tür sessizlik, bir şarkıdaki notalar arasındaki boşluk gibi hafif bir uğultu. Solup havaya karışmasını, zihnimin kendini düzeltmesini bekledim ama sürdü. O zaman o göğün altında aklıma delice bir fikir geldi. Bu otları yiyeceğim. O zaman içimdeki gerçek varlık neyse sonunda ortaya çıkacak. Çiçekleri ağzıma götürdüm ama cesaretim kırıldı. Gerçekten neydim ben? En sonu bunu öğrenmeye katlanamayacağıma karar verdim. Amcam Akelos acelesinden sakalları köpürerek beni bulduğunda neredeyse şafak söküyordu. Kardeşin geldi, çağrılıyorsun. Sendelemeye devam ederek onun peşinden babamın salonlarına gittim. Cilalı masaları geçtik, annemin uyuduğu kumaş kaplı yatak odasından geçtik. Aytes babamızın dama tahtasının yanında duruyordu. Erkeklik yüzünü keskinleştirmişti. Sarımsı kahverengi sakalı erelti otu gibi sıktı. Bir tanrıya göre bile şatafatlı giyinmiş, her santimi altın nakışlarla ağırlaşmış lacivert ve mavi cübbelere bürünmüştü. Ama bana döndüğünde aramızdaki eski sevginin sarsıntısını hissettim. ''Kardeşim, seni özledim.'' dedim. Kaşlarını çattı. ''Yüzüne ne oldu?'' Elimi yüzüme sürdüm. Soyulan cilt acıyla alev aldı. Kızardım. Ona söylemek istemiyordum. Burada olmazdı. Babam alev alev koltuğunda oturuyordu. Alışıldık hafif ışığı bile yeni bir acıyla yanmama yol açtı. Babam beni cevap vermekten kurtardı. Geldi işte, konuş. Memnuniyetsizliğin sesiyle titredim ama Aytes'in yüzü, babamın öfkesi odadaki eşyalardan biriymiş. Bir masa, bir tabureymiş gibi sakindi. Buraya geldim çünkü Skyla'nın dönüşümünü duydum. Glaucus'uninkini de. İkisi de Kirke'nin elinden çıktı, dedi. Moira'ların ellerinden, sana ne diyorum, Kirke'nin öyle bir gücü yok. Yanılıyorsun. Babamın gazabının Aydes'in üstüne düşmesini bekleyerek baka kaldım ama kardeşim sözlerine devam etti. Krallığım Karkis'te böyle şeyleri ve daha fazlasını ben de yaptım. Yerden süt çıkardım, insanların duyularını büyüledim, topraktan savaşçılar yarattım. Arabamı çeksinler diye ejderhalar çıkardım. Gökyüzünü siyahla perdeleyecek büyüler okudum, ölüleri diriltecek iksirler karıştırdım. Bu iddialar başka birinin ağzında delice yalanlar gibi dururdu ama kardeşimin sesi eski mutlak keskinliğini koruyordu. Farmakonlarla, yani dünyada değişiklik yaratma gücüne sahip olan otlarla uğraşan bu sanatlara farmakia deniyor. Bu otlar tanrıların kanından yetişmiş ya da dünyada sıradan bir şekilde bitmiş olabilir. Güçlerini ortaya çıkarmak bir maharettir ve bu maharete sahip tek kişi ben değilim. Pasifa, Girit'te zehirleriyle hüküm sürüyor. Perses de Babil'de ruhları yeniden ete kemiğe büründürüyor. Kirke sonuncumuz kanıtlarını gösterdi. Babamın bakışları uzaklardaydı. Denizin ve toprağın ötesine, ta Kolkis'e kadar bakıyordu sanki. Şömine ateşinin gözümü aldatması yüzündendi belki ama yüzünün ışığının titreştiğini düşündüm. Bir örnek göstereyim mi? Kardeşim cübbesinin altından balmumu mühürlü küçük bir kap çıkardı. Mühürü kırdı, kabın içindeki sıvıya parmağını sürdürdü. Keskin ve yeşil, hafif tuzlumsu bir şeyin kokusunu aldım. Kardeşim baş parmağını yüzüme bastırdı ve duyamayacağım kadar alçak bir sesle bir sözcük söyledi. Cildim kaşınmaya başladı, sonra acı söndürülmüş bir mum gibi yok oluverdi. Elimi yanağıma koyduğumda sadece pürüzsüz bir cilt ve yağlanmış gibi hafif bir katman hissettim. ''Güzel numara ha?'' dedi Aytes. Babam cevap vermedi. Tuhaf bir şekilde dişsizce oturuyordu. Ben de şaşkınlıktan nutkumun tutulduğunu hissediyordum. Başkasını iyileştirme gücü yalnızca en büyük tanrılarda vardı. Bizim gibiler de değil. Kardeşin düşüncelerimi duyabiliyormuş gibi gülümsedi. Güçlerimin en küçüğü bu. Bu güçler yeryüzünden geliyor. O nedenle kutsal varlıkların normal kanunlarıyla sınırlı değiller. Şimdi bir karar veremeyeceğini anlıyorum elbette. İstişarede bulunman gerekir. Ama şunu bil ki Zeus'a daha etkileyici bir gösteri sunmaya dünden hazırım. Gözlerinde bir kurdun ağzındaki dişler gibi bir ışık parladı. Babamın sözcükleri ağır ağır çıktı ağzından. O uyuşukluk hala yüzünü maskeliyordu. Tuhaf bir sarsıntıyla durumu anladım. Korkuyor. Dediğin gibi istişarede bulunmalıyım. Bu yeni bir şey. Karar verilene de ki bu salonlarda kalacaksınız ikiniz de. Başka bir şey beklememiştim zaten, dedi Aytes. Başını eğdi ve gitmek üzere döndü. Düşüncelerin hücumuyla cildim karıncalanarak ve nefesimi kesen, şahlanan bir umut hissederek peşinden gittim. Mür ağacı kapılar arkamızdan kapandı, koridorda durduk. Aytes'in yüzü daha biraz önce bir mucize sergileyip babamızın sesini kesmemiş gibi sakindi. Bunca zamandır ne yapıyordun, ne kadar oyalandın? Belki de farmak isteysindir diye düşünmeye başlıyordum artık. Bildiğim bir sözcük değildi bu. O zamanlar kimsenin bildiği bir sözcük değildi. Farmakis, dedim. Cadı. Haberler her yana bahar nehirleri gibi aktı. Akşam yemeklerinde okyanusun çocukları beni görünce fısıldaşıyor ve yolumdan kaçışıyordu. Kollarımız birbirine sürünürse renkleri soluyordu. Bir kadeh uzattığımda nehir tanrıları gözlerini kaçırıyordu. Ah, teşekkür ederim. İstemem, susamadım. Aytes güldü. Alışırsın. Artık kendi başımızdayız. Hiç de yalnız görünmüyordu. Her akşam babamla ve amcalarımızla birlikte dedemin kaidesinde oturuyordu. Nektar içerken, dişlerini göstererek gülerken seyrediyordum onu. Yüz ifadesi sudaki balık sürüleri kadar oynaktı. Bir aydınlanıyor, bir kararıyordu. Babamız gidene kadar bekledim. Sonra gidip Aytes'in yakınına bir sandalyeye oturdum. Divanda yanına oturmaya, omzuna yaslanmaya can atıyordum ama öyle ciddi ve sert görünüyordu ki ona nasıl dokunacağımı bilemiyordum. Kralını seviyor musun, Korkisi? Dünyanın en güzel yeri, dedi. Söylediğimi yaptım kız kardeşim. Diyarımızın bütün harikalarını orada topladım. Keşke görebilseydim. Bir şey demedi. Yılanların dişini kırabilen, meşe ağaçlarını köklerinden sökebilen bir büyücüydü. Bana ihtiyacı yoktu. Daidolos da seninle mi? Yüzünü ekşitti. Hayır. Pasifa onu tuzağa düşürdü. Belki zamanla olur ama devasa altın bir postum ve yarım düzine ejderham var. Hikayeleri ağzından zorla almama gerek kalmadı. Anlatacakları bitmiyordu. Yaptığı büyülerle efsunlar, çağırdığı canavarlar, ay ışığında toplayıp mucizeler kaynattığı otlar. Cildimi tedavi ettiğinde söylediği neydi? Bir güç sözcüğü. Bana da öğretir misin? Büyücülük öğretilmez. Kendin bulursun ya da bulamazsın. Böyle şeyler yapabileceğini ne kadar zamandır biliyorsun? Doğduğumdan beri ama babamın gözünün önünde uzaklaşana dek beklemem gerekti. Babamın kızacağından korkmadın mı? Hayır. Onu herkesin önünde küçük düşürmeye çalışacak kadar budala değilim. Neyse, böyle bir gücün onun yararına olacak şekilde nasıl kullanılabileceğini düşünmeye hevesli. Endişesiz Zeus'tan. Bizi doğru şekilde takdim etmeli. Zeus'un bir kere daha düşünmesine yol açacak kadar tehlikeli görünmeliyiz. Ama harekete geçmek zorunda kalacağı kadar değil. Ya Olimposlular büyülerini senden almaya çalışırsa? Sanırım ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bunu yapamazlar. Dediğim gibi, farmakia tanrıların her zamanki sınırlarına tabi değil. Ellerime baktım ve dünyayı sarsacak bir büyü ördüklerini hayal etmeye çalıştım. Ama öz suları Glaukus'un ağzına akıttığım ve Skylla'nın koyunu bulandırdığım sırada hissettiğim kesinliği artık bulamıyor gibiydim. Peki senin gibi harikalar yaratabileceğimi mi düşünüyorsun? Hayır. Dördümüzün arasında en güçlü olan benim. Ama dönüşüme yatkınlık gösteriyorsun. O iş çiçeklerin gücünün eseri. Çiçekler varlıkları gerçek biçimlerine büründürüyor. Gerçek biçimlerinin senin arzularınla uyum içinde olması uygun bir tesadüf mü yani? Ona baka kaldım. Skylla'yı canavara çevirmeye yönelik bir arzum yoktu. Sadece içindeki kötülüğü açığa çıkarmak istemiştim. İçindekinin gerçekten o şey olduğuna inanıyor musun peki? Altı başlı, salyalara akan bir dehşet yumağı. Niye olmasın? Onu tanımıyordun. Çok zalimdi. Ah kirke. Salon köşelerindeki boyalı bir sürtüktü sadece. Tıpkı diğerleri gibi. Çağımızın en büyük canavarlarından birinin Skylla'nın içinde saklı olduğunu iddia edersen düşündüğümden de budalaymışsın diyeceğim. Kimin içinde ne olduğunu kimse bilemez bence. Bana kalırsa Skylla ona vermeye niyetlendiğin cezadan kaçmış. Ne demek istiyorsun? Bir düşün. Çirkin bir nimpa salonlarımızda ne yapar? Hayatının değeri nedir? Bilmiyorum. Elbette biliyorsun. İşte bu yüzden iyi bir ceza olurdu. En güzel nimpa bile pek bir işe yaramaz. Çirkin bir nimpa ise hiçbir şey olurdu. Hiçbir şeyden de az olurdu. Asla evlenemez, çocuk doğuramazdı. Ailesine yük, dünya yüzünde bir leke olacaktı. İtilip kalkılarak, hakaretlere uğrayarak gölgelerde yaşayacaktı. Oysa bir canavarın daima bir yeri vardır. Dişlerinin yakalayabildiği bütün zaferler onun olabilir. Bunu yapıyor diye kimse onu sevmeyecektir ama bu sebeple kısıtlama altına da girmeyecektir. O yüzden ne türden aptalca bir üzüntü besliyorsan unut gitsin. Bence onu geliştirdiğin bile söylenebilir, dedi. Babam iki gece boyunca amcalarımla salona kapandı. Mür ağacı kapıların dışında oyalanıyordum ama hiçbir şey duyamadım. bir fısıltı bile. Dışarı çıktıklarında yüzleri kararlı ve ciddiydi. Babam aceleyle arabasına gitti. Mor pelerini şarap gibi koyu koyu ışıldıyordu. Başının üstünde de altın ışınlardan kocaman bir taç parlıyordu. Gökyüzüne sıçrarken arkasına bakmadı. Atlarını Olimpos'a çevirdi. Okyanusun salonlarında dönüşünü bekledik. Kimse nehir kenarında uzanıp yatmadı. Aşığıyla gölgelerde sarmaşmadı. Nayatlar kırmızı yanaklarla ağızdalaşına tutuşuyordu. Nehir tanrıları itişip kakışıyordu. Dedem kaidesinden hepimizi gözlüyordu. Elindeki kadeh boştu. Annem kız kardeşlerinin arasında şişiniyordu. Perses ile Pasifa en önce anlamış elbette. Kirkenin sonucu olması şaşılacak şey değil. 100 çocuk daha doğurmayı planlıyorum. Bana bulutların arasında uçan gümüş bir gemi yapacaklar. Olimpos'a hükmedeceğiz. Anneannem odanın karşısından Perseis diye tısladı. Yalnızca Aites gerginliği hissetmiyor gibiydi. Divanında sükunette oturuyor, dökme altın kupasından nektar içiyordu. Arkalarda kalmayı tercih ediyor. Ellerimi onca nehir tanrısının varlığı yüzünden daima hafifçe nemli taş duvarlarda gezdirerek uzun koridorlara arşınlıyordum. Glaukus'un gelip gelmediğini görmek için odayı taradım. O zaman bile hala bir parçam ona bakmayı özlüyordu. Aites'e Glaukus'un diğer tanrılarla birlikte şölene katılıp katılmadığını sorduğumda sırıtmıştı. Mavi suratını saklıyor. Herkesin o suratı nasıl edindiğini unutmasını bekliyor. Midem buruldu. İtirafımın Glaukus'un en büyük gurur vesilesini nasıl elinden alacağını unutmuştum. İş işten geçti diye düşündüm. Bilmem gereken onca şey için iş işten geçti. O kadar çok hata yapmıştım ki karma karışık düğümlerinin arasından yolumu bulup da ilk hatama dönemiyordum. Skila'yı değiştirmek miydi? Glaukus'u değiştirmek miydi yoksa anneanneme ettiğim yemin miydi? Ta en baştan Glaukus'la konuşmak mıydı? Her şeyin daha da geriye, ta içime çektiğim ilk nefese kadar gittiğine dair mide bulandırıcı bir huzursuzluk hissettim. Babam şimdi Zeus'un karşısında olmalıydı. Kardeşim Olimposluların bize hiçbir şey yapamayacağından emindi ama dört titan cadı da kolay kolay görmezden gelinemezdi. Ya yeniden savaş çıkarsa? Büyük salonun tavanı çatlayıp yarılır, Zeus'un kafası ışığı keser, eli aşağı uzanıp hepimizi birer birer ezerdi. Aites ejderhalarını çağırırdı. O hiç değilse savaşabilecekti. Ben ne yapabilirdim? Çiçek mi toplayacaktım? Annem ayaklarını suya dökmüştü. İki kız kardeş gümüş leğeni tutuyor. Üçüncüsü testiden tatlı mür yağı boşaltıyordu. Aptallık ettiğimi söyledim kendi kendime. Savaş çıkmayacaktı. Babam böyle işlerde eski kurttu. Zeus'u yatıştırmanın bir yolunu bulurdu. O da aydınlandı. Babam geldi. Yüzünde dövülmüş bronz gibi bir ifade vardı. Zeus'la konuştum. Bir anlaşmaya vardık. Kuzenlerinden buğdayların arasındaki rüzgar gibi hışırtılı bir rahatlama nefesi. Dünyada yeni bir şeyin dolaştığına katılıyor. Bu güçlerin daha önceki güçlerin hiçbirine benzemediğine de, bunun Nympha Perseis'le olan dört çocuğumdan geldiğine de katılıyor. Bu güçlerin hali hazırda bir tehlike arz etmediği konusunda da fikir birliğine vardık. Perses sınırlarımızın dışında yaşıyor ve bir tehdit oluşturmuyor. Pasife'nin kocası Zeus'un oğullarından biri. Pasife'nin haddini bilmesini sağlayacaktır. Aites gözlem altında kalmayı kabul ettiği sürece krallığını elinde tutabilir. Kardeşim başını evet anlamında ciddiyetle salladı ama gözlerindeki gülümsemeyi gördüm. Gökyüzünü perdeleyebilirim. Hele beni gözlemeye çalışın bakalım. Ayrıca her biri güçlerinin kendiliğinden, özellikle bir kötülük ya da başkaldırı niyetiyle bu güçlerin peşine düşmeden ortaya çıktığına yemin etti. Otların büyüsünü kazara keşfetmişler. Kirke hariç hepsi. Kirke güçlerini açıkça aradığını ifade ettiğinde hepiniz buradaydınız. Uzak durması için ihtar edildi ama itaat etmedi. Fil dişinden uyurmuş koltuğunda anneannemin yüzü soğuktu. Emirlerime karşı geldi, hükmüme ters düştü. Zehirlerini kendi türüne karşı kullandı. Başka ihanetlerde de bulundu. Akor bakışları bana döndü. Adımızın yüz karası. Ona gösterdiğimiz ilgiye nankörlük etti. Bunun için cezalandırılması gerektiği konusunda Zeus'la aynı fikirdeyiz. Daha fazla zarar veremeyeceği ıssız bir adaya sürgün edilecek. Yarın gidiyor. Bir şey daha var. Belirttiğim gibi bu yeni gücün kaynağının Perseis ile birleşmem olduğu gayet açık. O yüzden karar verildi. Artık Perseis'ten çocuk yapmayacağım. Dedem yavaşça ayağa kalktı. Çenesini ovuşturdu. Peki dedi. Ziyafet vakti. Meşaleler yıldız gibi yanıyor, üstümüzde tavanlar gökyüzünün kemeri gibi yükseklere uzanıyordu. Bütün tanrıların ve nimpaların yerlerini almasını son defa seyrettim. Sersem gibiydim. Veda etmeliyim diye düşünüp duruyordum ama kuzenlerim kayanın etrafından dolaşan su gibi açığımdan dolaşıyordu. Gerçeklerden alaylı fısıltılarını duyuyordum. Skylla'yı özledim birden. O hiç değilse yüzüme karşı konuşmaya cesaret ederdi. Anneannem diye düşündüm. Açıklamaya çalışmam şart. Ama o da bana sırtını döndü. Deniz yılanı da başını sakladı. Bütün bunlar olurken annem kız kardeş sürüsünün arasında ağlıyordu. Yakınına gittiğim zaman güzel, şatafatlı kederini herkes görsün diye yüzünü kaldırdı. Yeterince zarar vermedin mi? Geriye sadece su yosunu saçları ve tuzlu suyla kaplı saçaklı sakallarıyla amcalarım kalıyordu. Gelin görün ki onların önünde diz çökmeyi düşündüysem de bunu yapmaya içim el vermedi. Odama döndüm. Toplan dedim kendi kendime. Eşyalarını topla, yarın gidiyorsun. Ama ellerim uyuşuk uyuşuk iki yanımdan sarkıyordu. Ne götüreceğimi nereden bilecektim? Bu salonlardan nadiren çıkmıştım. Bir çanta bulmaya zorladım kendimi. Elbiselerle sandaletler, saçım için bir fırça aldım. Duvarımdaki halıyı almayı düşündüm. Teyzelerimin biri dokunmuştu halıyı. Bir düğün ve düğün yemeği üzerineydi. Bu halıyı asacak evim olur muydu acaba? Bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Issız bir ada demişti babam. Denizin ortasında sipsivri bir kayalık mı olacaktı? Çakılı bir kumsal mı yoksa çalılar bürümüş, el değmemiş bir yer mi? Çantam tam bir saçmalıktı. Cicili bicili ıvır zıvırla doluydu. Bıçak diye düşündüm. Aslında kafalı bıçak. Onu alacağım. Ama elime aldığımda bıçak küçülmüş göründü gözüme. Bir ziyafette lokmaları kesmeye yarardı ancak daha fazlasına değil. Çok daha kötü olabilirdi biliyorsun. Aytes gelmiş eşikte duruyordu. Zeus'un seninle bir ibret dersi vermek istediğini duydum. Ama tabii babam ancak bir yere kadar müsaade etmiş. Kollarımdaki tüyler kabardı. Ona Prometheus'u anlatmadın değil mi? Niye soruyorsun? Başka ihanetlerden bahsettiği için mi? Babamı bilirsin. Yarattığın başka bir dehşet açığa çıkar diye tedbirli davranıyor sadece. Hem zaten anlatacak ne var ki? Ne yaptın nihayetinde? Tek bir kadeh nektar mı verdin? Başımı kaldırdım. Babamın bu yüzden beni kargalar atacağını söylemiştin. Sadece çıkıp itiraf edecek kadar aptallık edersen. Herhalde seni öğretmenin belleyip her şeyi inkar etmeliyim. Evet, işler böyle yürüyor Kirke. Babama büyücülüğümün kaza eseri olduğunu söylüyorum. O da bana inanmış gibi yapıyor. Zeus ona inanmış gibi yapıyor. Dünya böylece dengesini buluyor. İtiraf ederek hata ettin. Bunu niye yaptığını asla anlayamayacağım. Doğruydu. Anlayamazdı. Prometheus kırbaçlandığında henüz doğmamıştı. Sana ne diyeceğim? Dün akşam senin şu Glaukus'la tanıştım nihayet. Hayatımda böyle bir soytarı görmemiştim. Umarım ileride daha iyi seçimler yaparsın. Herkese pek çabuk güvenirsin zaten. Uzun cübbesi ve parlak kurt gözleriyle kapıma yaslanmış duruşuna baktım. Öğütler için teşekkür ederim dedim. Aytes gitti. Ben de yeniden duvar halısı konusunu düşündüm. Damat pörtek gözlüydü. Gelin duvaklarının içine gömülmüştü. Aileler de arkalarında budala gibi açık ağızlarla bakıyordu. Her zaman nefret etmiştim bu halıdan. Burada kalıp çürüsündü. Bölüm 7. Ertesi sabah babamın arabasına bindim. Tek kelime etmeksizin karanlık göklere atıldık. Hava yanımızdan hızla geçiyor, tekerleklerin her dönüşüyle gece geriye çekiliyordu. Hangi ada? Babam cevap vermedi. Çenesi kasılmıştı. Dudakları öfkeden bembeyazdı. Ona bu kadar yakın durduğum için eski yanıklarım sızlıyordu. Çimenlik açıklıkta tek başıma durdum. Rüzgar yanaklarıma sertçe çırpıyordu. Havada taze bir koku vardı. Tadına varamadım. Başım ağır geliyordu. Boğazım ağrımaya başlamıştı. Ayakta sallandım. Şimdi Aytes korkisine dönmüş. Ballı sütünü içiyordu. Teyzelerim nehirlerinin kenarında gülüyorlardı. Kuzenlerim oyunlarına dönmüştü. Babam yukarıdaydı elbette. Işıklarını dünyaya döküyordu. Onlarla birlikte geçirdiğim onca sene havuza atılmış bir taş gibiydi. Dalgalar silinmişti bile. Az da olsa gururum vardı. Onlar ağlamadıysa ben de ağlamayacaktım. Kuruyana kadar gözlerimi ellerimle bastırdım. Kendimi etrafa bakmaya zorladım. Önümdeki tepenin zirvesinde geniş verandalı bir ev vardı. Taş duvarları güzelce örülmüştü. Oymalı kapıları iki insan boyundaydı. Biraz aşağıda bir ormanın etekleri uzanıyor, onun ardında da deniz görünüyordu. Dikkatimi çeken orman oldu. Yaşlıydı. Mızrak gibi yükselen servilerin arasında fırlayan meşelerle, ıhlamur ve zeytin ağaçlarıyla boğum boğumdu. Yeşil koku buradan geliyor. Çimenli tepe yamacına doğru süzülüyordu. Ağaçlar deniz rüzgarında sıkı yapraklarını silkeliyor, gölgelere kuşlar girip çıkıyordu. Hissettiğim hayreti şimdi bile hatırlayabiliyorum. Tereddüt ettim. Orman nimpası değildim. Köklerin üstünde tökezlemeden yürüme, çalıların arasında süzülüp geçme yeteneklerim yoktu. Böyle şeylerden korkarak ve bekleyerek sanki biri gelip de bana evet gidebilirsin, güvendesin diyecekmiş gibi uzun bir süre durdum orada. Evin kapıları üstüne demir şeritler geçirilmiş meşedendi. Dokunmamla kolaycacık açıldılar. İçeride hava tütsü kokuyordu. Ziyafete hazırlanırmış gibi masalarla ve sıralarla donatılmış geniş bir oda vardı. Bir düzine tanrıçayı ağırlayacak kadar büyüktü. Gerçekten de her köşede nimpalar ve kuzenler bulmayı bekleyip duruyordu. Ama hayır, sürgünümün bir parçasıydı bu. Yapayalnız olmak, bizim kutsal varlığımızla mahrum kalmaktan daha kötü ceza olur mu diye düşünmüştü ailem. Evin kendisi kesinlikle ceza değildi. Her tarafta hazineler parlıyordu. Oymalı sandıklar, yumuşak halılar, altın kaplamalar, yataklar, tabureler, süslü sacayaklar ve fil dişi heykeller. Denizlikler beyaz mermer, kepekler diş budak ağacıydı. Mutfakta baş parmağımı bıçaklarda gezdirdim. Bronz ve demirin yanı sıra sedef ve obsidyen bıçaklar da vardı. Kuvars kristalinden ve dövme gümüşten kaseler buldum. Odalar ıssızdı ama ortada zerre toz yoktu. Mermer eşikten tozların geçemediğini sonradan anlayacaktım. Üstünde ne kadar gezinirsem gezineyim, yerler daima temiz, masalar ışıl ışıldı. Küller şömineden kayboluyor, tabaklar kendi kendilerini yıkıyor, şömine odunları gece kendiliğinden tazeleniyordu. Kilerde yağ ve şarap kavanozları, peynir ve arpa kaseleri vardı. Her zaman taze, her zaman ağzına dek doyuldular. O kusursuz, boş odaların arasında kendimi öyle hissettim ki, ne bileyim, hayal kırıklığına uğramış hissediyordum. Sanırım içimde hala Kafkaslar'da yalçın bir kayalığı ve karaciğerime doğru dalan bir kartalı umut eden bir yer vardı. Ama Skylla, Zeus olmadığı gibi ben de Prometheus değildim. Nimpaydık biz, zahmete değmezdik. Yine de burada görünenden fazlası vardı. Babam beni bir barakaya ya da bir balıkçı kulübesine, üstünde bir çadırdan başka bir şey olmayan çıplak bir sahile bırakabilirdi. Zeus'un kararını anlatırken yüzünde beliren ifadeyi açık, çınlayan hiddetini düşündüm. Bunların hepsinin bana yönelik olduğunu zannetmiştim ama Aites'le konuşmalarımdan sonra daha fazlasını anlamaya başlamıştım. Tanrılar arasındaki barış, Titanlarla Olimposluların kendi dünyalarında kalması sayesinde sürüyordu. Zeus, Helios'un kanının zapturapt altına alınmasını talep etmişti. Helios ona açık açık karşı gelemezdi ama bir tür cevap verebilir, terazinin kefelerini dengelemek için bir baş kaldırı mesajı iletebilirdi. Sürgünlerimiz bile krallardan iyi yaşar. Gücümüzün köklerinin ne kadar derin olduğunu görüyor musun? Bize saldırırsan Olimpos'tu, eskisinden daha yüce bir biçimde ayağa kalkarız. Yeni evim buydu işte. Babamın gururuna dikilmiş bir anıt. O sırada gün batımı vakti çoktan geçmişti. Çakmak taşını buldum ve hazır bekleyen çıraların üstünde Glaukus'u yaparken defalarca seyrettiğim ama hiç denemediğim bir şekilde çaktım. Birkaç kere denemem gerekti. Ateş sonunda tutuşup alevler yayılmaya başlayınca benim için yepyeni olan bir tatmin hissettim. Acıkmıştım. O yüzden kaselerini 100 kişiyi doyurmaya yetecek kadar yiyecekle dolup taştığı kilere gittim. Bir tabağa kaşıkla biraz yiyecek koydum. Salondaki büyük meşe masalardan birinin başına oturdum. Kendi nefeslerimin sesini duyabiliyordum. O zamana dek hiç tek başıma yemek yemediğim kafama dank etti. Dirseğimin dibinde her zaman ya bir kuzen ya bir kardeş olurdu. Biraz şarkı mırıldandım, havanın sesleri yutmasını dinledim. Bütün günlerim böyle geçecek diye düşündüm. Ateşe rağmen köşelerde gölgeler toplanıyordu. Dışarıda kuşlar çığlık çığlığa bağırmaya başlamıştı. En azından ben kuş olduklarını düşünüyordum. O koyu renkli, kalın ağaç gövdelerini tekrar düşününce ensemdeki tüylerin dikildiğini hissettim. Kepeklere gidip kapattım, kapıyı sürgüledim. Yeryüzünün bütün kayalarının beni saran ağırlığına ve onun da üstüne babamın gücünün yüklenmesine alışkındım. Evin duvarları bana yaprak inceliğinde geliyordu. Gerçek cezam henüz beklemededir. Chess, dedim kendi kendime. Mumlar yaktım, salondan odama taşımak için kendimi zorladım. Oda gün ışığında gözüme büyük görünmüş, bu da hoşuma gitmişti ama şimdi bütün köşelere aynı anda bakamıyordum. Dört bir yanımda adanın ıssız boşluklarının karanlıkta şiştiğini hissediyordum. O ana dek ne çok şeyden korktuğumu hiç fark etmemiştim. Yamaçtan yukarı süzülen hayaletimsi dev deniz canavarları, kıvranarak kavuklarından çıkan kör suratlarını kapıma bastıran gece solucanları. Bütün bunlara karşı ne yapabilirdim ki? Aytes bana farmakis yani cadı demişti ama bütün gücüm okyanuslarca uzaktaki o çiçeklerdeydi. Korku üstüme kapandı. Her dalga bir öncekinden soğuktu. Durgun hava cildimde süründü, gölgeler ellerini uzattı. Kendi kanımın gümbürtüsünden başka bir şey duymak için kulak kabartarak karanlığa diktim gözlerimi. Gölgeler çekildi, sabah oldu. Her yerim tas tamam ve el sürülmemiş bir halde ayağa kalktım. Dışarı çıktığımda orada sinsi sinsi dolaşmış ayak izleri, sürünen kuyruk izleri, kapıda pençe oyukları yoktu. Ormana baktım yine. Dün, sadece dün müydü? Birinin gelip bana her şeyin güvenli olduğunu söylemesini beklemiştim. Ama kim gelecekti? Babam mı? Aytes mi? Sürgünün anlamı buydu. Kimsenin geleceği yoktu. Hiçbir zaman kimse gelmeyecekti. Bu bilgide korku vardı ama dehşetlerle dolu uzun gecemin ardından bu korku bana önemsiz ve küçük geliyordu. Korkaklığımın en kötü tarafını atmıştım üstümden. Ormana ayak bastım ve hayatım başladı. İnce dallara takılmasın diye saçlarımı arkamda örmeyi, kozalaklar yapışmasın diye eteklerimi diz hizasına bağlamayı öğrendim. Filiz veren birbirinden farklı asmaları ve gösterişli gülleri ayırt etmeyi, parlak kız böcekleriyle çöreklenmiş yılanları fark etmeyi öğrendim. Geceleri evime dönüyordum. Gölgelere artık aldırmıyordum. Sadece babamın gözlerinin gökyüzünden çekildiği ve saatlerin artık bana ait olduğu anlamına geliyorlardı. Boşluğa da aldırmıyordum. 1000 sene boyunca ailemle aramdaki boşluğu doldurmaya çalışmıştım. Evimin odalarını doldurmaya çalışmak ona nispetle kolaydı. Şöminede sedir ağacı yakıyordum. Koyu renk dumanı bana arkadaşlık ediyordu. Şarkı söylüyordum. Annem sesimin boğulan bir martının sesine benzediğini söylediği için daha önce hiç izin verilmezdi buna. Kendimi yalnız hissettiğimde kardeşimi ya da eski haliyle Glaucus'u özlediğimde de orman her zaman oradaydı. Kertenkeleler dalların arasına girip çıkar, kuşlar kanatlarını gösterirdi. Çiçekler beni görünce hevesli yavru köpekler gibi öne doğru uzanıyor, onlara dokunmam için yaygara koparıyorlardı sanki. Onlardan utanır gibiydim ama gün be gün cesaretlendim, sonunda nemli toprakta bir bohça otu kümesinin önüne diz çöktüm. Narin çiçekler saplarının üstünde titreşti. Onları kesmek için bıçağa ihtiyacım yoktu, tırnağımın ucu yetiyordu. Tırnaklarım öz su benekleriyle yapış yapış oldu. Masamda yatan çiçeklere baktım. Büzülmüş, solmuş görünüyorlardı. Onlarla ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Doğrasam mı, haşlasam mı, kızarsam mı? Kardeşimin merheminde yağ vardı ama ne tür yağ olduğunu bilmiyordum. Mutfaktaki zeytinyağı işe yarar mıydı? Olmazdı tabii. Hesperitlerin meyvelerinden sıkılmış tohum yağı gibi büyülü bir şey olması gerekiyordu. Ama öyle bir şeyi ele geçiremezdim. Bir sapı parmağımın altında yuvarladım. Boğulmuş bir solucan kadar gevşek halde döndü. İyi, dedim kendi kendime. Öyle taş gibi durmasana. Bir şey dene, çiçekleri haşlayayım. Niye olmasın? Dediğim gibi sadece azıcık gururum vardı. Bu da iyiydi. Daha fazlası ölümcül olurdu. Büyücülüğün ne olmadığını söyleyeyim. Bir düşünce ve bir göz kırpışıyla gelen ilahi güç değil. Yapılması, üstünde çalışılması, planlanması, araştırılması, kazılıp çıkarılması, kurutulması, doğranıp öğütülmesi, pişirilmesi, onunla konuşulması, ona şarkı söylenmesi gerekiyor. Bütün bunların ardından bile başarısız olabilir, tanrılarsa başarısız olmaz. Otlarım yeterince taze değilse, dikkatim dağılırsa, iradem güçsüzse, iksirler elinde bayatlayıp acıyabilir. Aslına bakılırsa cadılık güçlerine sahip olmamam gerekirdi. Tanrılar her türlü çabadan nefret eder. Duaları budur. Çalışmaya en yaklaştığımız şeyler dokumacılık ve demirciliktir ama bunlar yetenek işidir ve sevimsiz olabilecek bütün yönleri güçle ortadan kaldırıldığı için angaryalık bir tarafları kalmamıştır. Büyücülük ise tam bir angaryadır. her otun yerinde bulunması, zamanında toplanması, topraktan elle sökülmesi, ayıklanıp soyulması, yıkanıp hazırlanması gerekir. Peki buna niye aldırmıyordum? Niye hiçbirimizi aldırmıyorduk? Kardeşlerim adına konuşamam ama benim cevabım basit. Yüz kuşak boyunca dünyada uykulu ve kasvetli, aylak ve rahat bir halde dolaşıp durmuştum. Hiçbir iz bırakmamış, hiç iyi bir şey yapmamıştım. Beni birazcık sevenler bile yanımda kalmak istememişti. Sonra tıpkı bir yayın ok için bükülmesi gibi dünyayı kendi arzuma göre bükebileceğimi öğrenmiştim. Böyle bir gücü elimde tutabilmek için 1000 kat fazla angarya ile uğraşmaya razıydım. Zeus yıldırım çubuğunu ilk kez havaya kaldırdığında bunları hissetmiştir diye düşündüm. Başlangıçta bütün karışımlarım hatalıydı tabii. Hiçbir şey yapmayan iksirler, masanın üstünde ufalanıp ölen macunlar. Biraz sedef otu işe yarıyorsa daha fazlası daha çok işe yarar. 10 ot karıştırmak 5 karıştırmaktan iyidir. Aklımın dalıp uzaklara gitmesine izin verebilirim. Büyü de onun peşine takılıp gitmez nasıl olsa. Bir iksir yapmaya başlamışken yarısında fikir değiştirip başka bir şey yapmaya karar verebilirim diye düşünmüştüm. Herhangi bir ölümlünün daha annesinin kucağındayken öğreneceği en basit şifalı bitkileri bile bilmiyordum. Haşlanan sarı kan toronlarla bir tür sabun yapıldığını, ocakta yakılan porsuk ağacının boğucu bir duman çıkardığını, gelinciklerin damarlarında uyku, bohça otununkinde ölüm bulunduğunu, kandil çiçeğinin yaralara basılabileceğini, bütün bunların deneme yanılmayla, yanık parmaklarla, öksürmek için bahçeye koşmama yol açan iğrenç kokulu dumanlarla öğrenilmesi gerekti. Israrla devam ettim. Çocukluğum bana bir şey kazandırdıysa o da sebattı. Yavaş yavaş daha iyi dinlemeye başladım. Bitkilerin içinde hareket eden öz suyu, damarlarımdaki kanı, kendi niyetimi anlamayı, kesmeyi ve eklemeyi, gücün nerede toplandığını hissedip en yüksek seviyesine çıkmasını sağlamak için doğru sözcükleri söylemeyi. O an için yaşıyordum. Her şeyin sonunda berraklaştığı ve büyünün sonunda saf sesiyle benim için, yalnız benim için şarkı söyleyeceği o an için. Ejderhalar çağırmadım. Yılanlara seslenmedim. İlk büyülerim aptalca şeylerdi. Aklıma geleni yapıyordum. Bir meşe palamuduyla başladım işe. Çünkü büyü nesnesi yeşilse ve büyüyorsa, bir de suyla beslenirse nayyat kanımın bana yardımcı olabileceğini düşünmüştüm. O palamudu günlerce, aylarca yağlarla ve tuzlarla ovdum. Filizlenmesini sağlamak için çeşitli sözler söyledim. Aites'in yüzümü iyileştirdiğinde sarf ettiği sözleri taklit etmeye çalışıyordum. Lanetler ve dualar da denedim ama palamut bütün bunlar karşısında tohumunu kibirli bir şekilde içinde tuttu. Onu pencereden atıp yeni bir tane buldum. Bir yarım asır da onun üstüne titredim. Büyüyü öfkeliyken yapmayı denedim. Sakinken, mutluyken, dikkatim yarı yarıya başka yerdeyken. Sonunda bir gün o büyüyü yeniden denemektense hiçbir gücüm olmamasını yeğlediğimi söyledim kendi kendime. Zaten bir meşe tohumunu ne diye isteyecektim? Ada onlarla doluydu. Esas istediğim tahriş olmuş boğazından tatlılıkla kayacak yabani bir çilekti. Ben de o kahverengi kabağa bunu söyledim. O kadar hızlı değişti ki baş parmağım yumuşak, kırmızı gövdesine gömüldü. Baka kaldım. Sonra zafer çığlıkları atıp dışarıdaki kuşları ürküterek ağaçlarından uçurdum. Soğumuş bir çiçeği hayata döndürdüm. Sinekleri evimden uzak tuttum. Kirazlara mevsimsiz çiçek açtırdım ve ateşi canlı bir yeşile çevirdim. Aites orada olsaydı böyle mutfak numaraları karşısında sakalını yutup boğulurdu. Ama ben hiçbir şey bilmediğim için hiçbir şeyi tenezzül edilmez görmüyordum. Güçlerin dalgalar gibi birbirlerinin üstüne yığılıyordu. Göz bağcılığa yeteneğim olduğunu keşfettim. Farelerin peşinden sürünmesi için gölge ekmek kırıntıları çağırmaya, solgun renkli galyon balıklarını kara batakların gagası altındaki dalgalardan yukarı sıçratmaya, daha büyük şeyler düşündüm. Köstebekleri korkutup kaçıracak bir gelincik, tavşanları uzak tutacak bir baykuş. Ama Aites haklıydı. En büyük yeteneğim dönüşümdü. Düşüncelerim de hep orada dönüyordu. Bir gülün önüne durdum, gül süsene döndüm. Bir diş budağın köklerine dökülen bir iksir onu pırnal meşesine çevirdi. Kokuları her gece odalarıma doldursun diye bütün odunlarımı sedir ağacına dönüştürdüm. Bir arı yakalayıp kurbağaya, bir akrebi fareye dönüştürdüm. İşte orada sonunda gücümün sınırlarını keşfettim. Karışım ne kadar kudretli olursa olsun, büyü ne kadar iyi örülürse örülsün, kurbağaya uçmaya, Fare de sokmaya çalışıp duruyordu. Dönüşüm sadece bedenleri etkiliyordu, zihinleri değil. O zaman Skylla'yı düşündüm. Nimfa varlığı o altı başlı canavarın içinde hala yaşıyor muydu? Yoksa tanrıların kanında yetişen çiçekler değişimi gerçek mi kılıyordu? Bilmiyordum. Her neredeysen umarım seni tatmin eden şeyi buluyorsundur, dedim havaya konuşarak. Gerçekten bulduğunu artık biliyorum tabii. İşte o sıralarda bir gün kendimi ormanın en kalın dallarının arasında buldum. Adada yürümeye, en alçak kıyılarından en yüksek tepelere dek dolaşmaya, gizli kalmış yosunları, erelti otlarını ve sarmaşıkları arayıp iksirlerim için yapraklarını toplamaya bayılıyordum. Akşamüstüydü, sepetim dolmuş taşıyordu. Bir çalının çevresinden dolaştım, yaban domuzu karşımdaydı. Adada yaban domuzları bulunduğunu bir süredir biliyordum. Çalıların arasında yaklayıp hışırtılar çıkarttıklarını duymuştum. Sık sık da bir orman gülü çalısını ezilmiş ya da bir fidan kümesini sökülmüş halde buluyordum ama ilk gördüğüm yaban domuzu buydu. Kocamandı. Yaban domuzunun olabileceğini hayal ettiğimden bile büyüktü. Sırtı Kintos Dağı'nın tepeleri gibi dimdik ve kapkara yükseliyordu. Omuzları da kavgalarda aldığı yıldırım biçimli yara izleriyle doluydu. Domuz tepiterek toprağa dövdü. Ağzından beyaz köpükler damladı. Dişlerini yere eğdi, çenelerini kilitledi. Domuz gözleri, "Yüz genci öldürüp cesetlerini feryat figan eden annelerine yollayabilirim," diyordu. "İç organlarını dışarı söküp öğle yemeği olarak yiyebilirim." Bakışlarımı onunkilere kilitledim. "Dene," dedim. Uzun bir an bana baktı. Sonra döndü, çalıların arasından seyirterek uzaklaştı. O gece ocağımın başında omuzlarında kuşlar taşıyan ya da sürekli ellerinin altında bir pati dolanan, topuklarının dibinde nazlı nazlı salınan ceylanlara olan bütün o övüngen tanrıçaları düşündüm. Hepsini utandırırdım, dedim kendi kendime. En yüksek tepelere tırmandım, tek başına uzanan bir iz buldum. Şurada ezilmiş bir çiçek, burada toprak biraz kazılmış, biraz ağaç kabuğu soyulmuş. Safran ve sarı yaseminle süsen ve ay en tepedeyken çıkarılmış servi kökleriyle bir iksir kaynattım. Şarkı söyleyerek etrafa serptim. Gel bana. Ertesi gün alacakaranlıkta kapımdan içeri daldı. Omuz kasları taş gibi sertti. Ocağımın üstüne yattı. Ayak bileklerimi diliyle törpüledi. Gün boyunca bana tavşanlar ve balık getiriyordu. Geceleri parmaklarımdan bal yalıyor, ayaklarımın üstünde uyuyordu, bazen oyun oynardık, arkamdan sinsice sokulur, sıçrayıp beni ensemden yakalardı. Nefesindeki sıcak mis kokusunu alır, ön pençelerinin omuzlarıma bastıran ağırlığını hissederdim. Bak dedim, hangi aptal yapmış bunu, senin türünü hiç görmemişler. Kocaman kahverengi ağzını bir esnemeyle açtı. Yatak odamda bronz bir ayna vardı, tavana kadar uzanıyordu. Önünden geçtiğimde kendimi güçlükle tanıyordum. Bakışlarım daha parlak, yüzüm daha keskin görünüyordu. Arkamda da tanıdık vahşi aslanım volta atıyordu. Beni böyle görselerdi kuzenlerimin neler diyeceğini biliyordum. Ayaklarım bahçede çalışmaktan kirlenmiş, eteklerim dizlerimde toplanmış, ince sesimin çıktığınca şarkı söylerken. Yanıma gelmelerini istiyordum. Kurtların ininde gezdiğim, köpek balıklarının beslendiği denizde yüzdüğüm sırada gözlerinin yuvalarından uğramasını görmek istiyordum. Bir balığı kuşa çevirebiliyor, aslanımla güreşip sonra da saçlarım etrafıma dağılmış halde karnına yatıyordum. Nefesleri kesilmiş halde ciyaklayıp soluduklarını duymak istiyordum. Ah bana baktı, şimdi kurbağaya dönüşeceğim. Böyle yaratıklardan gerçekten korkmuş muydum? Fare gibi saklanarak 11 yıl mı geçirmiştim gerçekten? Aytes'in cüretini, babamın karşısına nasıl olup da kule gibi dikildiğini şimdi anlıyordum. Sihirlerimi yaptığımda ben de aynı rahatlığı, aynı gücü hissediyordum. Gökyüzünde babamın alev alev arabasını seyrettim. Bana ne söyleyeceksin? Beni kargalara attın ama anlaşılan onları sana yeğliyormuşum. Cevap gelmedi. Ay halamdan da cevap yoktu. Korkaklar. Cildim ışıldıyordu. Dişlerimi sıkmıştım. Dişi aslanım kuyruğunu kamçı gibi savurdu. Kimse de o yürek yok mu? Kimse karşıma çıkmaya cesaret etmeyecek mi? Anlayacağınız, her ne gelecekse kendimce hevesle bekliyordum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.